Ayrım 17. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 201. Mayıs 1906'da St. Petersburg'un tam ortasında geleneğe göre fayton sürücüsü kılığına girmiş iki terörcüyle bir eylem hazırlayan Azev onun üzerine gizlice tutuklandı. Asla böylesine sıkı oynamaması gerekti. Onu niçin yakalıyorlardı? Plehve'nin öldürülmesindeki rolü meydana mı çıkarılmıştı? Söyleyeceği her kelimenin bir itiraf tehlikesi vardı. Generalin karşısına çıkarılınca en basit tavrını takındı. ''Ben mühendisim, aynı zamanda da şerefli bir vatandaş.'' diye protesto etti. ''Ben...'' ''Bir zaman bizim için çalışmadınız mı?'' diye kesti Gerasimov. Azev sıkışmıştı, bir tuzak kokusu almıştı, ilke olarak inkar etti. ''O halde'' diye tekrar başladı general, ''düşünmeniz için size zaman bırakıyorum.'' Ve onu hücreye gönderdi. 6 gün süresince Azev türlü varsayımlar tasarladı. Okraana'nın sorumlularının onun varlığından habersiz bulunmaları doğru olabilir miydi? Çeşitli takma adları zihinleri mi karıştırmış ya da gizli bir el dosyasını mı yok etmişti? Bu durumda ancak Raçkovski böyle hareket edebilirdi. Korkusundan işbirliği yaptıklarının izlerini silmek isteyen Raçkovski. Fontanka rıhtımının bu evinde hangi yeni entrika olgunlaşmıştı? Bunaltısını yenen Azev benzeri bir durumda bir savaş şefine layık bir karar aldı. Saldırmak. Raçkovski varken bir açıklama istemek, örtülü terimlerle onu dalaverelerini açığa vurmakla tehdit etmek ve iş kötüye giderse düşüşüyle onu da beraberinde sürüklemek. Stratejisinin büyük çizgilerini saptayıp hemen bir görüşme istedi. ''Gerçekten itiraf ediyorum, Okraana için çalıştım.'' dedi. ''Fakat eski şefim Raçkovski yokken tek kelime söylemeyeceğim.'' General düşündü, istek kurallara uygundu. Gizli bir ajan aynı iş gördüren memurlarla karşılaşmak zorundadır daima. Kabul etti. Birinci yarı kazanılmıştı. Raçkovski içeri girer girmez Azev ona karşı bağırdı. ''Beni ortada bıraktınız. Raporlarımı cevapsız bıraktınız. Beni 5 parasız terk ettiniz. Beni terörcülerin komplolarına girmeye zorladınız.'' Kuşkusuz kınanacak çok şey olan ve bunlardan Azev'in haberli olduğunu bilen Raçkovski birkaç düzensiz cümle mırıldandı. ''Tüm bunlar üzücü bir yanlış anlamadan başka şey değil. İşbirliğimiz tekrar başlayacaktır.'' ''Sizin için yeniden çalışmaya mı başlayayım?'' dedi Azev. ''Sonumun Gapo'nunki gibi olması için mi? Gapo'nun nerede olduğunu biliyor musunuz?'' Azev elbette Gapo'nu öldürme emrini kendisinin nasıl verip polisi de aynı tuzağa düşürmeye girişmiş olduğunu anlatma hoyratlığında bulunmadı. O sırada meslektaşından nefret eden Gerasimov sinsi bir alayla gülümsüyordu. Azev Filipovic 5 dakikada durumu tersine döndürmüştü. Anlayışsız bir üst tarafından aldatılmış gayretli ajan kişiliği generali ikna etmişti. Zaferi o denli parlaktı ki alarmın hakiki nedenini hala bilmiyordu. Gerçekte yeni izleme raporlarını gözden geçirirken Gerasimov, Filipovic adının sık sık tekrarlandığını görmüştü. Bu kişi bir suikast hazırlamakla şüphe edilen, hem de haklı olarak şüphe edilen, fayton sürücüleriyle konuşmuştu. Fakat bunu polis bilmiyordu. Adamın gerçek kimliğini soruşturmuştu. Bir memur onun bu kurumda çalışmış olduğu karşılığını vermişti. Gizli arşivlerde onun fişini aramıştı. İz yoktu. Raçkovski'den bilgi istemişti. Beriki onu tanımadığını söylemişti. İşte bunun için Gerasimov acayip haber vericiyi bileklerinde zincirle getirtmişti. Bu olayın ağır yansımaları olması gerekiyordu. Çünkü Azev o andan başlayarak generalin boyunduruğu altına girdi. O da kendini kolayca aldatılmaya bırakacak adam değildi. Valentin Filipovic yararına safra atmak zorunda kaldı. Bunun acısını ihtilalciler çektiler. Azev önce tümüyle St. Petersburg grubunu sonra sadık yardımcısı Savinkov'u teslim etti. Savinkov şu da var, Sivastopol askeri cezaevinden Nikitenko adlı emekli bir deniz teğmeninin yardımı sayesinde ele geçen bir kayıkla pek çabuk kaçmayı başaracaktır. Savaş örgütünün bütün yeni tasarıları birbiri arkasına başarısızlığa uğradı. Bu tekrarlanan şanssızlıklar bazılarına kaygılandırıcı göründü ve merkez komitesine Valentin'i ve Tatarov adlı birini ele veren imzasız bir mektup bile geldi. Fakat Azev ünü geçmişi işlemiş oldu ve onu yara almaz kılan suikastlerin gerçekliği tarafından korunuyordu. Şüphe edilen adam öfkeli hoşnutsuzluk uğultularıyla karşılandı. Onu suçlu gösterdiler. Öfkeden mosmor olan Azev, iyi niyetinin kanıtı olarak ekibiyle Okrana'nın yapılarını havaya uçurmayı teklif etti. Nazikçe reddettiler. Bu çok ileri gitmek olurdu. Gerçekten haber verici olan Tatarov'u Varşova'da öldürmekle yetindiler. Azev buna çok sevindi. Belki de görevi kendisini gözetlemek olan can sıkıcı bir rakipten böylece kurtuldu. Son tatsızlıklara eklenen merkez komitesi içindeki görüş ayrılıkları her şeye karşın o çağa doğru savaş örgütünün dağılmasına neden oldu. Azev görevinin şiddetle protesto etmek olduğuna inandı. Merkezileşmiş terörü yavaşlatmak için bundan daha kötü zaman seçilmemiş olduğunu ileri sürüyordu. Bu görüşte yalnız değildi. Ayrıca şiddet dalgası böyle bir genişliğe asla gelmemişti. Donanma şenliği ateşleri şimdi kıyamet gününü andırır bir gidiş almıştı. Patlamaların gürültüsü artık durmuyordu. Büyükler siniyorlardı. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nda Plehva'nın yerini almış olan Stolypin, bir kabul verdiği 1 Nisan 1906 akşamı evine jandarmaların geldiğini görmüştü. Bunlar aslında SR bölümcüleri, şimdiye dek kullanılmışlardan daha köklü yöntemlerden yana olanlardı. Başlarında ayı denilen Sokolov'un bulunduğu maksimalist grubunu kurmuşlardı. Kılık değiştirmiş terörcüler, ekselanslarının ve dekolte kadınların valsi içine bir bomba attılar. 24 ölü ve 22 yaralı. Stolypin'e isabet olmadı. Fakat suikastlerden haklı olarak Okrana'nın ajanlarının düzenlemiş olduklarından kuşkulandıkları dahil öyle bir korkuya kapıldı ki ondan sonra halkın arasından çıktığında Gerasimov'un yanında olmasını istedi. Dipnot, bu 1911'de eski bir polis memuru olan Bayrop adlı bir anarşist tarafından öldürülmesine engel olamadı. Geniş imparatorluğun bütün toprakları üzerinde aynı şey oluyordu. Letonlar, Gürcüler, Yahudiler, Finlandiyalılar, Polonyalılar her yerde silahlanıyorlardı. Sosyalistlerle bağdaşıyorlardı ve hınçlarını dinamitlerle dışarı püskürtüyorlardı. Varşova'nın ihtilalci örgütleri yalnız 1906 yılında 20 askeri, 7 jandarmayı, 56 polis ortadan kaldırdılar ve 92'sini yaraladılar. Onlardan hiçbiri yakalanmadı. Bu öldürücü ayaklanma karşısında yetkililer her çareye başvuruyorlardı. Okrana Kara Yüzler gibi gerici derneklerle bağlantılı olarak kışkırtılan sayısız insan kırımları yapılan, 500 ölü ve binlerce yaralı verdiren Kiev ve Odessa kırımları gibi. Bu kırımların senaryoları önceden çizilmişlerdi. Yürüyüş sırasında Çar'ın büyük bir portresini taşıdıkları bir ulusal ve yurtsever gösteri düzenlenmişti. Bir Yahudi portrenin üzerine rovelverle ateş ediyordu. Bu saygısızlık hareketinden kamçılanan kalabalık Yahudileri yağma etmeye ve öldürmeye koyulurken yetkililer önce hareketsiz kalıyorlardı. Fakat ondan sonraki günlerde sık sık suçsuz kanı akıtma pahasına halkı dağıtıyorlardı. Yığın yığın tutuklamalar, dizi halinde işkenceler yapılıyordu. Genellikle hiçbir şey yapmamış insanlar uzun katarlar halinde Sibirya'ya, kürek cezası yerlerine can çekişmeye gönderiliyorlardı. İhtilalcilerin en tehlikelileri, en şanslıları, en beceriklileri Rusya'dan kaçmayı başarıyorlardı. Kan şenliğinin almış yürümüş olduğu sırada zoraki faaliyeti Azev'in üzerine pek ağır gelmeye başladı. Ayrıca Gerasimov onu hırpalıyordu. Parti tarafından bir savaş müfrezesi kurulmuş ve Silberg'in yönetimine verilmişti. Bu sonuncusu denenmiş olan iki yanlı ajandan daha mı başarılı görülecekti? Azev bunu hoş karşılayamazdı. Ünü elden giderdi. Müfreze ile şefi Şubat 1907'de yok oldular. Aynı şekilde Nikitenko Savinkov'un kaçmasına yardım etmiş olan o eski deniz subayı tarafından Çar'ı öldürmek için kurulmuş olan yeni bir ekip de aradan çıkarıldı. Yine aynı şekilde Karl denilen Trauberg'in yönettiği Kuzey'in uçan savaş müfrezesi bir avuç taşra valisini temizlemiş ve cezaevleri müdürünü ortadan kaldırmış olan bir grup da yok edildi. Bu müfrezelerin doğrudan doğruya merkez komitesine bağlı olmamasına, bundan dolayı bilgiler elde etmenin daha güç olmasına karşın Azev Trauberg ile bağlantı kurmayı başardı ve onu Finlandiya'da tutuklattı. Bu tutuklama diye yazıyor Gerasimov anılarında, terörcü gruba korkunç bir darbe indirdi fakat faaliyetlerini kesmedi. 1907 yılının sonunda Büyükdük Nikola Nikolayevic ile Adalet Bakanı'na karşı suikastlar hazırlandığını haber aldım. Suikast tarihi olarak 1 Ocak 1908 seçilmişti. Terörcüler Çar'ın yeni yıl dolayısıyla imparatorluğun ileri gelenlerine vereceği ve Büyükdük ile bakanın bulunacağı kabul resminden yararlanmak istiyorlardı. En kesin ve en ayrıntılı bilgiler özellikle komploya katılanlar üzerine olanlar gizli işbirlikçim tarafından bana verilemediler. Merkez komitesinde konuşulan bu plan konusunda ancak ikinci elden bu haberi almıştı. Diretmesinin kendisinden kuşku ettireceğinden korkarak bilgiler almayı reddetti. Pek güç bir durumda bulunuyordum. Belki bu mesleğimin en güç durumlarından biri dahi oldu. Bu denli kaygılanmak niçin? Azev elbette tasarının sorumlusunun kimliğini bulmayı başardı. Anna Rasputin. Ajanlar onu izlediler ve fesatçıların buluşma yerini Notre Dame de Kazan Katedrali'ni buldular. Orada onları tutuklamak kolay oldu. Filipovic'in hesabına 7 asılmış daha. Bu 1907 yılının sonu zaten ihtilalci bir gerileme gösterdi. Kışkırtıcıların yardımıyla ya da yardımı olmaksızın sayısız ağlar çözülüp dağıtıldı. Ayaklanma kışkırtmak için girişimler, özellikle Kronstadt'ta ve Sivastopol'dakiler acınacak şekilde başarısızlığa uğradılar. Bundan dolayı Merkez Komitesi bu başarısızlıklara karşılık olarak büyük bir darbe indirmek için merkezileşmiş terörü tekrar harekete geçirme kararı aldı. Savaş örgütü yeniden kuruldu. Komutanlığı kime verildi? Çarcı görevin düştüğü kimseye, Azev'e elbette. İhtilalciler bu kararı aldıkları zaman diye yazıyor Gerasimov, Azev karşı gelmedi. Bu büsbütün gereksiz, ayrıca da kendisine karşı kışkırtılacak yeni kuşkular nedeniyle gereksiz oldu. Fakat karar alınır alınmaz Azev tarafından bana bildirildi. Gerçekten pek ince bir tarzda Filipovic Valentin'in bir elle düzenlediğini öbür elle yıkmaya girişti. Valentin suikastin Estonya'da 2. Nikola'nın orada 2. Edward ile görüşmesi sırasında olmasını istedi. Gerasimov'dan önce bir haber aldı. Buna göre Çar o şehre özel yatı ile gidiyordu. Haberi suç ortaklarına iletti ama pek geç olarak. Oysa Filipovic bunu Okrane'ye vaktinde bildirmişti. İkili oyun böylece sonsuzca uzayıp gitmiş olabilecekti. General ajanından dolayı heyecanlanmıştı. 30 yıl sonra hala fikrinden geri dönmemiştir. "Bunu pek yüksek sesle söylüyorum," diye yazıyor. "O zaman partinin içinde Azev gibi eşsiz bir mevkide bulunan bir işbirlikçim olmasaydı, siyasi polis bütün çabalarına karşın terörcülerin bütün girişimlerini hemen hemen kesinlikle bu denli başarıyla bozmuş olmayacaktı." Bu yüksek memurun ağzında hayranlık verici bir dil. Çünkü sonunda başka birçokları arasında Konovdisi'nin ölmüş bulunduğu Amiral Dubasov'a karşı suikast, Moskova valisi Gerşelman'a karşı yapılan, Tver'de vali Spezov'a karşı yapılan düpedüz Azev'in işidir. Hem bu Gerasimov'un onu sıkıca çekip çevirdiğine inandığı sırada oluyordu. Polisin daha yüksek kişileri kurtarmada daha iyi durumda olmak için daha az önemlilerin bu öldürülme eylemlerini işlenmeye bıraktığına ya da koruduğu adamın bundaki payını asla bilmemiş olduğuna mı inanmak gerekir? Eninde sonunda bunun pek az önemi var. Bu o adamların öldürülmelerine engel olmadı. Öte yandan partide Valentin'in yaptığı paha biçilmez hizmetler bilindiği ama Filipovic'in alçaklığından habersiz olunduğu için bu mutlu hafiye bütün kendisini kullananları memnun kılma mucizesini gösterecekti. Mızmızlar ondan yakınmaya mı geliyorlardı? Bunda hemen bir kışkırtma görülüyordu. 1906'da bir Odessa polisinden onu ele veren ve bir görüşme isteyen bir mektup aldığında böyle oldu. Olayın arkası bırakıldı. Bu ertesi yıl Saratov grubu partinin kadrolarına en yüksek düzeyde çalıştığı sezilen ve belirtisi Azev'inkine uyan bir haini haber verince tekrar başladı. Çernov omuzlarını silkti. Azev'in uğraşmasıyla ölüme gönderilmiş ama kaçmış olan savaş örgütünün eski şefi Gershuni'ye gelince şiddetle öfkelendi. ''Çekiştirme, dedikodular!'' diye bağırdı. ''İğrenç iftiralar, tüm bu Valentin'in hiçbir zaman tutuklanmama şansına sahip bulunmuş olmasındandır.'' Mektup rafa kaldırıldı ve ondan daha ileri konuşmak reddedildi. Fakat birden tehlike ağırlaştı. 1888'de kürek cezası yerinden kaçışından beri 1905 ayaklanması sırasında kısa bir kalışı bir yana Paris'te Vladimir Burtsev adlı ihtilalci bir gazeteci yaşıyordu. Kır şakaklı ve fare dişli ihtilalci sosyalistlerin yoldaşı Narodnaya Volya tarzında terörcü eylemden yana ufak tefek bir adamcağız olan Burtsev kendini kışkırtıcı ajanları sistemlice araştırmaya vermişti. İhtilalci karşı casusluğun bir uzmanı haline almış şekilde Okrana'da dahil her yerde temaslar sürdürüyordu ve buluşlarını gazetesi Bilo'ya geçmişte tarihsel belgelerin arasına karışmış halde yayımlıyordu. Merkez Komitesi'nin uğramış olduğu sayısız terslikler onun içine dek bir hainin kaymış olduğu kanısını edindirmişti ona. Fakat kimdi o? Argunov mu? Gotz mu? Gershuni mi? Savinkov mu? Bu kişilerin hizmetlerinin durumu göz önüne alınınca ilk bakışta böylesine varsayımlar çılgınca görünürdü. Polisin ellerine düşen grupların oranı da az anormal kalmıyordu. Burtsev sıkı bir soruşturma yürüttü ki bu onu Okrana'nın eski Varşova büro şefi şimdi istifa etmiş olan Bakay'a götürdü. Gerçekten diye kabul etti Bakay, Gerasimov partide pek yüksek bir yerde olan bir ajanı kullanıyor. Onu Raskin takma adıyla tanıyorum. Bu adın arkasında kim gizleniyor? Gotz mu? Gershuni mi? Savinkov mu? Bakay, SR'nin başlıca sorumlularını, dosyalarını incelemiş olduğu için tanıyordu. Bunlardan hiçbiri olamazdı. Azev diye sordu Burtsev. Hiç söz edildiğini işitmedim diye karşılık verdi Bakay. Kimdir o? Fişliklerinizde garip boşluklar var. Savaş örgütünün başı odur. İmkansız dedi Bakay, onu tanırdım. Bakay sessiz kaldı. Şu halde apaçık diye mırıldandı. Madem Azer fişlenmedi, madem ki polis onu aramıyor, polis için çalışıyor olmalı. Aradığımız adamın bu olması gerekir. Bu tanıklıktan kuvvetlenen Burtsev, Mayıs 1908'de Merkez Komitesi'nin karşısına çıktı. Sözlerine gücenik bağırmalar karşılık verdiler. Onu bütün partiyi saygınlıktan düşürmeye çalışmakla suçladılar. Hemen kendisini göndertmiş olduğu kürek cezası yerinden mucizeyle kurtulmuş olan Savinkov en öfkelilerden göründü. Çünkü sonunda iyice başarılmış olan Plehve'nin öldürülmesi karşısında bu kara çalmanın değeri ne olurdu? Fakat Burtsev avını bırakmadı. Yöneticilerin körlüğünden, üzgün halde hayli tereddütlerden sonra olayı ihtilalci kamuoyunun önüne getirmeye karar verdi ve suçlamaları gazetesinde yayınladı. Onun gözlerinde bu sağlıklı bir tedbirdi. Bunu yapmamalı mıydı? Suçlu durumunda bulunan kendisi oldu. Birkaç gün içinde polemikler işitilmedik oranlara vardılar. Burtsev ölüm tehditleri aldı. Bunların boş olmadığından da haklı olarak korkuyordu. Paris'teki SR grubu onu oy birliğiyle savunuyordu. Fakat Cenevre'de Merkez Komitesi toptan ona gürlüyordu. Bir saniye bile Azev'in suçluluğu fikri onları yalayıp geçmedi. Bir manevradan başka şey söz konusu olamazdı. Suçlayan ile suçlu arasındaki sorunu kesip atacak olan bir onur jürisini toplantıya çağırma kararı alındıysa da bu daha çok Valentin'i kendisini lekeleyen kuşkulardan kesinlikle temizleme fırsatı yaratmak için oldu. Dava önceden karara bağlanmıştı. İhtiyatsız Burtsev'in başına bir kaza gelebilirdi. Çünkü her şeyi uydurduğu meydana çıkarsa onu hayatta bırakmak söz konusu değildi. O sırada Azev başlangıçtan beri olayların gidişini bunaltıyla izliyordu. Onu ele veren yazının Bilove'de çıktığı anda St. Petersburg'da General Gerasimov'u bulmaya karar verdi. ''Yorgunum, dinlenmek istiyorum.'' dedi. ''Şimdi kendi kendim için yaşama arzusundayım. Yıllardan beri çok az gördüğüm bir kadın beni bekliyor. Ondan 3 çocuğum var. Dilediğim gün çekilmekte serbest olacağıma söz vermiştiniz bana. O gün geldi.'' Generalin hiçbir kandırma çabası ona boyun eğdiremedi. ''Çok iyi.'' diyerek bitirdi Gerasimov. ''Gidişinize karşı gelmeyeceğim. Sizden ancak arada bir de olsa benimle temas etmenizi ve dışarıda meydana çıkartabileceğin en önemli olayları bana haber vermeni isteyeceğim sadece. Ücretini size tam olarak ödenecektir. Ayda 1000 ruble. Bu imparatorluğa gördüğünüz hizmetin karşılığıdır. Her yeni yardım da ek olarak yapılacaktır. Uzun aylar boyunca Gerasimov koruduğu adamdan hiç haber alamadı ya da dolaylı olarak onun çırpındığı güçlükleri bildiren ajanlar aracılığıyla bir şeyler öğrendi. Fakat onlar da her şeyi bilmiyorlardı. Burtsev dava için silahlarını bilerken Azev kendini başka türde bir hazırlığa veriyordu. Üzerine yapışan kuşkuları kaldırmak için ne yapmalı? Kararı tam kendi tarzında alındı. Dengeyi kurmak için milli bir kahraman olmaya karar verdi. Eğer çarı öldürürse gerçekten ona saldırmaya kim cesaret ederdi? İkinci Nikola az sonra İngiltere'de yapılmış olan Rurik Kruvazörü'nün donanmaya katılışında bulunacaktı. 15 değişik kılık altında geze geze, bilgi ala ala, mürettebat arasında bir grup ihtilalcinin bulunduğunu öğrendi. Hemen Kapoviç'i 1901'de kamu eğitim bakanını öldürmüş olan o öğrenciyi ve Savinkov'u asi denizcilerle temas kurmakla görevlendirdi. Yapılan bu oldu. İlk yoklamalar uygun çıkmadı. Sonrakiler sıkıca bağlandılar. Bu basit bir komployla sonuçlandı. Töreni belirtecek silah tutma sırasında bir tayfa kendisine sağlanacak bir revolverle çarı öldürecekti. Eylül 1908, kanlı pazar sırasında eski polis müdürü ve sertlik göstermediği için o zamandan beri görev dışı kalmış olan Loputkin, Berlin Ekspresi'nde yolculuk etmektedir. Kolonya'da bilinmeyen bir kişi kompartımanına biniyor, tren hareket ediyor, birden yolcu gelip yanına oturuyor ve ona Rusça hitap ediyor. ''Adım Vladimir Burtsev'' diyor özet olarak. ''İhtilalci sosyalistim. Hiç korkunuz olmasın, size kötülük yapmak istemiyorum.'' Loputkin'i yatıştırdıktan, gizliliğin gerekli olduğunu açıkladıktan sonra Burtsev kendini onu görmeye iten zorunlu nedeni anlatıyor. Okrana'nın merkez komitesi savaş örgütü içinde Filipovic adında, aynı şekilde Raskin ve Vinogradov'da denilen bir ajanı olduğunu biliyorum. Siz Bakan Plehve'nin en iyi dostlarından biriydiniz. Bize ihanet etmek için konulmuş olan bu ajan aynı şekilde size ihanet etmiştir. Plehve'yi öldüren başlıca kişi odur. Burtsev Azev'in gizli faaliyetlerinden bildiklerini sapsarı ve şaşkın Loputkin'e inceden inceye tasvir ediyor. Bu kişi bize yaptığı kadar size de kötülük yaptı. Ne çarcı Rusya'ya yarıyor ne ihtilalci Rusya'ya. Bir kez için hiç değilse bir nokta üzerinde anlaşmaya varacağız. Size sorulacak tek bir şey var. Yine yüksek sesle karşılık vermenizi istemeyeceğim. Bir sessizlik bana yeter. Filipovic Raskin gerçekten Azev'dir değil mi? Bizim çevremizde Valentin adı altında daha çok tanınmıştır. Loputkin bozulmuş, bunalmış, baş dönmesine kapılmış halde susuyor. İlk istasyonda kendisiyle konuşan adam kaybolmuştur. 17. ayının sonu. Sayfa 213.